İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Efendim merhabalar. İrfan Meclisi'nden hepinize saygılar, muhabbetler. Bu programda muhterem hocamız bize tasavvufi bazı hikmet sözlerden, tasavvufla alakalı bilgiler veriyorlar. Tasavvufla alakalı hikmet sözlerden bahsediyorlar. Muhterem hocam, şöyle bir rivayet naklediliyor. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam, beşeriyet halinin galibesi muktezası, torunları Hasan ve Hüseyin'e karşı kalbinde olması gerekenden fazlaca bir sevgi duymuştu. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam geldi ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sordu. Onları çok mu seviyorsun dedi. Resulü aleyhissalatü vesselam evet seviyorum buyurdular. Bunun üzerine Cebrail aleyhisselam şu haberi bildirdi. Onların bir tanesi zehirlenecek, diğeri ise şehit edilecek diyor. Dolayısıyla yani Allah'tan başkasına, Allah'tan gayrına duyulan muhabbetle alakalı veya aşırı muhabbetin Allah katında makbul olmadığı ve bunun bir imtihanı celbettiği ile alakalı, imtihanı gerektirdiği ile alakalı bu şekilde bir bilgi var, bir rivayet var. Dilerseniz bununla başlayabiliriz. Yani Allah'a olan muhabbet ve Allah'ın duyduğumuz muhabbetin ötesinde başka varlıklara duyduğumuz muhabbetin karşılığı nedir? Dilerseniz başlayabiliriz bundan. Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Efendim bizim sayın dinleyenlerimiz elhamdülillah bu gibi peygamberimiz ve Allah etrafında yoğunlaşmış sohbetlerin faydalı olduğuna dair geri dönüşümler oluyor. Geri evet. Dönümler oluyor. Çok seviniyoruz. Biz de zaten bir insanın en büyük ihtiyacı Allah'tır.
Evet.
Yani öğlen yemek yiyeceğim, ihtiyacım var. En şiddetli ihtiyaç duyduğum şey ekmek yemek.
Evet.
Allah ondan da büyük. Onun için Allahu Ekberu. Aklınıza, hayalinize ne geliyorsa hepsinden daha üstün.
Evet.
Burada bu konuyu, yani sevdiklerimizle imtihan olunmak, peygamberimizden de Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin radıyallahu anhuma onlara olan sevgiler üzerinden güzel bir hikemi anlatım söz konusu bir ifadelerde.
Evet.
Efendim sevdiklerimiz aslında bizim zaaflarımız.
Sevdiklerimiz bizim zaaflarımız.
Tabii. Mesela şöyle bir örnek vereyim. Bir insan birisine bir iş yaptıramıyor.
Evet.
Yani yaptıramıyor. Araya o kişinin sevdiği birini aracı olarak koyuyor. Diyor ki ben bu işi yaptıramadım. Hanımına söyleyeyim. Serpil anne bu işi halleder.
Evet.
Şimdi o adam geliyor ben reddediyorum. Serpil Hanım söyleyince kıramıyorum.
Evet.
Onun için Allah dostlarından bunun için biz dua istiyoruz. Allah bizi reddeder. Günahlarımı çok da kendi dostlarını kolay kolay reddetmez.
Evet.
Onun için onlardan dua ediyoruz. Tabii bu sevgi kelimesine zaaf anlamını tam olarak yüklemek istemiyorum ama merhamette maraz doğar diye meşhur bir atasözü var biliyorsunuz.
Evet.
Yani merhamet ettiğiniz kimseye aynı zamanda sizin zaaf noktanızdır. Zaaf noktası bizim kırılma noktamızdır. Kırılma noktalarımız bizi zamanla zaaf konusunda Kur'an-ı Kerim'de hani anne karnında çocuk büyürken vehnen ala vehnin
evet.
Böyle zorluk üzere zorluk, zorluk üzere zorluk o merhametimizin o bizcesini sırtımızda taşımaya başlarız.
Merhameti sırtımızda taşıyoruz.
Taşımayıp da ayağımızın altında ezersek
evet.
O zaman merhametimizi ayağımızın altına almış, ezmiş oluruz.
Evet.
İşte Allah dostları merhamet endeksli yaşadıkları için çektikleri çileler çok fazladır.
Evet.
Çünkü onların mesela bir olay olur. O olayda efendime söyleyeyim, bir insan etkilenir. Bir başka insan da etkilenir. Merhametli insan daha fazla etkilenir.
Merhametli insan her türlü etkileniyor.
İşte bizim Türkiye'miz Afrin'de bir savaş verdi.
Evet.
O değerli askerlerimiz orada büyük başarıyla oraları ele geçirdiler. Elhamdülillah bir destan yazdılar. 48 gün falan sürdü. Ben yakından tanıdım. Allah dostlarını biliyorum. 48 gün uyku uyumadılar. Hep dua ettiler.
Evet.
Yani Türk ordusuna ordumuzun zaferi ve galibiyeti için dua ettiler. Diğer insanlar da ordumuz galip gelsin diye dua ediyordu ama gece yatınca uyuyorlardı.
Evet.
Allah dostlar uyumadılar. Onun için velillahü cunudü semavati vel ard. Allah'ın üç boyutlu orduları vardır. Allah'ın üç boyut ötesi bu orduları vardır. Ayet-i kerime bu. Yani bildiğimiz ordumuz var.
Evet.
Yani silahla savaşan bir ordu var. Bir de leşkeri dua var. Yani dua askeri.
Dua askerleri var.
Onlar geceleyin uyumazlar. Savaşı içlerinde yaşarlar. Savaştaki, siperdeki askerler nasıl uykusuz kalırsa cephe gerisinde maneviyatta savaşan, dualarıyla yardıma koşan, acısını içten yaşayan insanlar da aynı şekilde uyku uyamazlar.
Evet.
Burada şunu ifade etmek istiyorum. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz zaten merhametliydi. Ve ma erselnake illa rahmeten lil alemin. Rahmet bir altın madeni, öyle düşünün.
Evet.
İşte rezerv olarak bu altın madeni denilen rahmet, Peygamberimiz bu rahmetin kaynağıydı.
Evet.
Yani tepeden tırnağa sanki bir altın madeniydi. Peygamberimiz merhametten ibaretti. Rahmet kelimesi, işte Arapçada rahime yerhamu, işte rahmen, bu ifadelerle acımayı ifade ediyor. Yani acımakla alakalı bir kavram. Rahim kelimesi, rahime fiili, rahmet kelimesi. Ama bu kelime, efendim söyleyeyim, Asuri dilinde ve Süryani dilinde, kadim Süryani dili, Arami dili, eski Asuri dili, bu dillerde rahmet kelimesi sevmek, aşık olmak anlamına geliyor.
Evet.
Daha sonra bunun şu şekilde, efendime söyleyeyim, siz birisini seversiniz ve sevginiz bireyseldir ve tikeldir. Bu sevgiyi, karşınızdaki sevdiğiniz kişinin sevgisini severseniz, yani ben peygamberimizi seviyorum. Bu bir cümledir. İkinci cümle şudur. Ben peygamberimizi sevmeyi seviyorum. Hmm. Bu da bir cümle.
Peygamberimizi
sevmeyi sevmeye rahmet adı deniliyor.
Evet.
O zaman kozmik sevgiye ulaşılıyor. Demek ki kozmik sevginin adı rahmet oluyor. Orada da bütüncüllük vardır. Holistik bir sevgi vardır.
Evet.
Bütün kainatın her zerrelerine aşık olmak vardır. Tabii bu kainatın her zerresine aşık olmak demek, sizin sevgi denilen olayı nesne özne ilişkisinden çıkarıp öznelleştiğini gösterir. Öznel hale gelmiştir. Mesela ben kızımı çok seviyorum diyorsun. Tamam. Çok seviyorum, çok seviyorum. Ama o sevgi senin içerine, kalbine yerleştiği zaman senin kalbinde hal olarak değil de makam olarak sabitleştiği andan itibaren o sevgi rahmete dönüşmesi
rahmete
lazım.
Rahmete dönüşmesi lazım.
Ondan sonra bütün insanlara sevgi duyman ve acıman lazım. Biz kendi kızımızı, kendi oğullarımızı seviyoruz. Ama evet, o sevgi bizi yukarı sıçratmıyor. Özne nesne sevgisine hala devam ediyoruz.
O da bencillik gibi yani. Sevgide bencillik gibi oluyoruz.
Bencillik ve daha başka türlü bir şeyler oluyor.
Evet.
İşte Allah-u Teala Hazretleri sevgideki bu inceliğe karşı kıskanç.
Hmm, evet.
Yani sevginin hakikatine ulaşarak sevmek ayrı. Ama dediğimiz gibi peygamberimizdeki bu yapı nedir? Merhamet sahibi. Merhamet sahibi olmasına rağmen Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin'i çok seviyor. Onları alnından öpüyor, gözlerinden, dudaklarından kucaklıyor. Namaz kılarken onunla üzerinde tırmanıyorlar, peygamberimizin sırtına biniyorlar.
Evet.
Hutbe okurken kucağına oturuyorlar. O kadar böyle içli dışlı. Yani Allah o kadar vahdaniyet sahibi ki o kadar birlik sahibi ki, yani öznelleştiyse bir sevgi şayet, araya başka unsurların kuvvetli bir şekilde girmesini istemiyor.
Buna gayretullah diyoruz.
Yani. Gayretullah.
Evet.
Yani peygamberimiz seviyordu, normal seviyordu. Biraz fazla seviyormuş demek ki. Bu onu gösteriyor.
Evet.
Kozmik okuyuş olarak bu olay bu. Ve Allah-u Teala da gayurdur. Yani gayur diye okuyorlar ama o gayur diye değil de.
Gayur.
Gayur, feul vezninden, gafur vezninden Arapçada çok aşırı kıskanç.
Evet.
Ve Allah-u Teala Hazretleri biliyorsunuz kıskançlık celal arkesinden bir arkedir.
Evet.
Yıkıcı arkedir. O kadar ki bu yıkıcılığın bir yapıcılığı var.
Evet.
Bir kimse kendi hanımını, kendi kızlarını yabancılardan kıskanmazsa diye başlayan hadisler var biliyorsunuz. Onlara peygamberimiz pek müspet ifade kullanmıyor. Yani kendisini ayırmış.
Kıskançlık lazım yani.
Kıskançlık lazım. Allah'ın sıfatlarından sıfat, Allah'ın isimlerinden bir isim ve dikkat edin, kainatta bunun sağladığı bir denge var.
Evet.
O da şirkle alakalı. İkiyi kabul etmiyor Allah. Ben varım diyor. O en büyüğün yerine oturtturduktan sonra o en büyük yerine bir başkaları geçmeye başladığı zaman içteki sevgide o zaman imtihanlar başlıyor. Bu devirde ise para mesela, efendim çoluk çocuk, mal mülk, altın gümüş, rant,
makam.
Bunlar bırakın Allah-u Teala kadar sevmek, Allah'tan daha fazla seviyoruz bu devirde. Allah'tan fazla parayı sevdiğim için Allah aşağı iniyor, onun yerine para oturuyor. Peygamberimizin buyurduğu gibi ahir zaman ümmetin paraya tapacak diyor. Allah deyince heyecanlanmayacak, para deyince heyecanlanacak diyor.
Evet.
Hakikaten bugünün insanı, akılcı insanlar, Allah konusunu konuşuyorsun, bir heyecan, gözünde bir ışıldama gözükmüyor. Ama para deyince gözleri şöyle bir açılıyor. Niye? Parayı Allah'tan daha çok seviyor.
Evet.
Bu ne olacak? Yani Allah kadar sevmek böyle bir sıkıntıya yol açıyor. Peki Allah'tan daha fazla seversek ne olacak?
O daha büyük sıkıntı olur.
Yani evet. Artık gerisini siz düşünün. Şirk kelimesi, yani şirke yaklaşma söz konusu. Yani Allah'ı seviyorsunuz. O da onu sevdiğiniz derecede, sevdiğiniz zaman sevgide ikilik, imanda ikilik. Sevgi imandır biliyorsunuz.
Evet.
وَالَّذ۪ينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّ لِلّٰهِ İşte inananlar Allah'ı en çok sevenlerdir. Allah'ı çok sevenler de Allah'a inananlardır. Ayet-i kerimesine göre Allah'ı ikileştirmiş oluyoruz. Allah da ikilik kabul etmiyor. Ve la yağfiru ma dune zalik. Yani bu şirk, inne şirkeli zulmün azim, bütün günahları affeder. Şirkin dışındaki günahların, şirki affetmez. Şirkin dışındaki bütün günahları affeder diyor.
Şirki kabul etmiyor yani.
Bak dikkat edin. Bir yani çok sevmek, merhametten maraz olması, efendim söyleyeyim, iki tanrı edinmek, neyi seviyorsanız tanrınız odur diye Kur'an'da ayet var. Eferaeyte men ittehaze ilahehu hevahu. Kişi neyi seviyorsa taptığı tanrı odur. Ayet-i kerime Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresinde ve Necm suresinde iki defa geçiyor biliyorsunuz. İşte Allah iki tane ilah değil, sadece ben olacağım diyor. Yani senin aklında, davranışlarında, inancında, ruhunda tek arkesi, külli tek. Yani nümerik 1, 2, 3, 4, 5 rakamsal bir değil. Kozmik ve kevni, holistik bir. Yani metafizik bir.
Evet.
Geliştirmekle alakalı bir keyfiyet. Onun yanına altını, parayı, gümüşü, altını siz kattığınız zaman kainattaki bir denge bozuluyor. Evet. Ve kainatın ve siz bir kainatsınız, sizin dengeniz
bozuluyor. Sizin denge, bizim dengemiz de bozuluyor.
Yani denge, insanoğlunun bir yazılımı var Allah tarafından. O yazılım her zaman söylediğimiz gibi bilinmeyene eşitlenmiştir. Denklemlerin sonu hep sıfırla biter. Fizikte, kimyada, matematikte hep sıfırla biter. Sıfır yani sonsuzluk, yani Allah'ın göstergesi.
Evet.
Bütün her şey gidiyor, sıfırla sona eriyor. Ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun, her şey sonunda döner dolaşır, o geldiği yere sıfıra, yani bilinmeyene gider.
Evet.
Allah bilinmeyendir. Ve denklemin sonu sıfır çıkarsa denklem doğrudur. Başka bir iş çıkarsa denklem yanlış demektir. O bir de bir rakamı, vahidiyet rakamı da Allah'ın zatının ilk çıktığı yerdir, ehadiyet. Oradan vahidiyet. Ondan sonra diğer esma yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Evet. İşte bu Hazreti Hasan ve Hüseyin Efendimiz'i sevilmesi, sevmemiz gerekiyor. Çünkü Peygamberimizi, Ehl-i Beyti, Hazreti Hasan, Hazreti Hüseyin, Hazreti Ali Efendimiz'i, Hazreti Fatıma validemizi, bunları sevmek imandandır diye hadisler var.
Ehl-i Beyt sevgisi imandandır.
Kur'an-ı Kerim'de de Ehl-i Beyt kelimesi geçiyor.
Evet.
Ve Hazreti Hasan ile Hazreti Hüseyin, bak dikkat edin, Allah-u Teala onlara Kur'an-ı Kerim'de Ehl-i Beyt diye özel bir sosyal statü hazırlamış, belirlemiş ve Hazreti Hasan radıyallahu anh Efendimiz maalesef zehirlenerek şehit, semmen diyor. Evet. Zehirlenerek öldürülmüştür. Hazreti Hüseyin radıyallahu anh Efendimiz de
şehit.
Küfe'de Hucur bin Adi denilen bir grup davet ettiği halde onları savunmamış ve Kerbela denilen yerde 72 kişi beraber hepsi şehit olmuştur. Katlen şehit olmuştur.
Semmen ve katlen.
İşte Peygamberimiz bu sevgiyi gösterince Allah-u Teala Hazretleri Allah'tan gayri bir varlık hakkında layık olan gereken sınırdan fazla bir derecede gerçekleştirmek bu sevgiyi Allah'ın katına makbul değildir. Çünkü dikkat edin, şirk tehlikesi var. Allah şirk istemeyişinin ve affetmeyişinin nedeni aşkla alakalıdır. Çünkü Allah insanın sırrıdır hadis-i şerifte.
Evet.
İnsan da Allah'ın sırrıdır. Yani ne demek? Allah'la insan arasında perde yok.
Perde yok.
O kadar böyle bir sevgi var ki perdesiz. Allah benim içimi, dışımı, hücrelerimi, her şeyimi biliyor. Bilmediği şey yok Allah-u Teala Hazretlerinin.
Sonunda ona dönüyoruz zaten.
Sonunda ona dönüyoruz.
Evet.
Ve benden kopmasın istiyor. Siz şirke düşerseniz kafir olur. Allah'tan koparsanız Allah-u Teala Hazretleri cehennemde ebedi bırakıyor ve kopup gidiyorsunuz. Sevmenin çekim gücüyle Allah'a bağlı olmak gerekiyor.
Evet.
Yörüngede kalmamızı istiyor. Eğer çekim gücü güneşin ve dünyanın çekim gücü güneşi dünyaya bağlamasa uzayda bu dünya savrulur gider mi? Evet, savrulur gider. O zaman ne olur? Hayat biter.
Hayat biter.
Ölüm evet. biter. Kaos başlar ve artık ölmüşsünüz demektir.
Düzensizlik meydana gelir.
Evet. Evet. Entropi dediğimiz entropi. Olay meydana geliyor.
Evet.
İşte Peygamberimiz bütün alemlerin varlık sebebi. Levlâke levlâke lemâ halaktul eflâk. Manası sahih diyor İbn-i Teymiye. Bu hadisin yani lafzı değil de manası sahih diyor İbn-i Teymiye.
Evet.
Fetavada bu var. Levlâke levlâke lemâ halaktul
eflâk.
Çünkü ve mâ ersennâke illâ rahmetellil âlemîn ifadesi bunu doğruyor.
Evet.
Doğruluyor. Ayet bu şeyden, hadisten daha kuvvetli. Peygamberimiz bu kainatın göz bebeği. Öyle olduğu halde Allah-u Teala Hazretlerinin ikazına, uyarmasına ve irşadına uğruyor. Yani Allah evet. o dikkat et diyor yani. Ve eğer bu şekilde olmasaydı Allah'ın irşadı, ikazı, Peygamberimiz bir zelle irtikap etmiş olacaktı. Ayağı sürçmüş olacaktı. Allah uyardı.
Uyarıyor.
Dikkat et, bu sevdiklerin sonunda birisi zehirlenerek şehit olacak. Öbürü de öldürülerek şehit olacak. Diye Allah-u Teala Peygamberimizi Cebrail vasıtasıyla bu şekilde uyarıyor.
Evet.
Demek ki ne olursa olsun muhabbette ifrata kaçmak manen son derece tehlikelidir. Aşırı sevgi beslememek lazım. Ben bunu bildiğim için yani kendi çocuklarıma sevgimi perde altında gösteriyorum.
Evet.
Yani şöyle yüzüne gelip de vay canım kızım, canım oğlum, canım eşim böyle coşkulu moşkulu. Çünkü bir bela gelir mi gelir? İçten geriden daha tutkulu ve daha kontrollü bir sevgiyle sevmek gerekiyor.
Sevgi belayı celbediyor.
Bazen böyle kızlarım bana derler ki baba herkesin babası kızlarına sarılıyor böyle falan. Ve ben de bunları anlatıyorum. Yavrum öyle yaparsak
evet.
Cenab-ı Allah'ın efendim söyleyeyim böyle gayur bir ismi var. Allah-u Teala'nın şirkle alakalı o konulara girmiş oluruz. Başımızdan bela eksik olmaz. Dolayısıyla ölçülü sevmekte fayda var. ölçüyü de bu şekilde biz değerlendirmeye,
evet,
hayatımızda uygulamaya çalışıyoruz. Sayın dinleyicilerimiz de sevgide ifrata kaçmamaları gerekiyor. Hazreti Yakup, Hazreti Yusuf konusunda ifrata kaçtı, kaçmadı. Ama ayrılık çıktı ortaya.
Allah'ın ötesinde sevgi yok yani.
O evet. Kadar.
Evet.
Allah'ın var yani.
Allah'ın ötesinde.
Aşırı sevgi.
Aşırı sevgi.
Yok. Allah'ı sevmek serbest. Ama onun ötesinde kimseye aşırı sevmek izni yok. Allah tarafından verilmemiş.
Peki. Allah razı olsun hocam. Kıymetli hocam, Kur'an-ı Kerim'de اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ diye başlayan ayet-i kerimeler var. Hem Muhammed Suresi 24. ayet-i kerime hem de Nisa Suresi 82. ayet-i kerimede. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Şeklinde başlayan ayet-i kerimeler. Ve peşinde yoksa kalpleri kilitli mi? Yani Kur'an'ı düşünmemek aynı zamanda kalbin kilitli olduğu anlamına geliyor. Ve yine Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Eğer o Allah'tan başkasından gelseydi onda pek çok ihtilaf bulurlardı şeklinde bir ayet-i kerime var. Yani Kur'an'ı düşünmek, Kur'an'ı tefekkür etmek ve bunun karşılığında kalbin açılması veya kalbin kilitlenmesiyle bir irtibat kuruluyor ayet-i kerimede. Dilerseniz bununla devam edebiliriz muhterem hocam. Bu ayet-i kerimeler bize ne anlatıyor? Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain ve bihi nestain. Evet, Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Allah tarafından bize bir emir sunuyor. Kur'an'ı düşünün diyor.
Evet.
Bu debara dübür, arka anlamına geliyor. Kubul ön anlamına geliyor. Dübür kelimesi arka.
Evet.
Yani Kur'an-ı Kerim'i düşünün. Ama düşünürken yani normal düşünüyoruz. Bir mana çıktı. Tamam. Biraz daha derinlere dalın. Bu düşündüğünüzün arkasında daha öte kalbinize, aklınıza neler doğuyor? Neler tulu ediyor? Ortaya çıkanlar ne? Yani maverasını da düşünün.
Evet.
Yani biz sana işte biz şeyi verdik diyor. Sebal Mesani'yi verdik. Kur'an-ı Kerim verdik. Yedi çifteyi düşündük. Yedi çift ayet verdik diyor.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'i bu şekilde yedi tane böyle farklı manalar verilmiş. Mesela bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e bizim bir davranışlarımız var. Davranışlarımız da Kur'an-ı Kerim öylesine ki holistik bir insan tasarımıdır Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim bir insandır aslında. Ama holistiktir ve bir plan, projedir. Allah-u Teala. Ey insan, Kur'an-ı Kerim'de senin şu şekilde olmanı istiyorum.
Evet.
Kur'an-ı Kerim insan, homo koranikus ol. Şimdi benim bulunduğum yerden ideal olan insana bakıyorum. Ben bir insanım. İdeal olan Kur'an-ı Kerim'de çizilen insana bakıyorum. O boy aynasında pek çok eksiklerimi görüyorum. Yani Kur'an insanı daha olamadım. Bu çok önemli bir şey. Şundan dolayı insan acaba ben bir yerlere savruluyor muyum? Acaba ben bir yerlere uzaklaşıyor muyum? Benim adresim nedir? Koordinatlarım nedir? Nerede olmam lazım ve neredeyim? İnsan evet. Aklı var ise bu soruyu sorar. Buna bilinçli, yaşadığının bilincinde olmak. Yaşadığının bilincinde olan bir insan hayatta durduğu yerleri bilmesi lazım.
Savrulmamış oluyor.
Savrulmayacak. Evet. Ben şurada adalet olarak şurada durmam gerekiyor diyor. Fakat adalet olarak burada değilim. Evet. Büyük çocuğumu çok seviyorum. Küçük çocuğumu az seviyorum. O zaman koordinatlarım yanlış. Yanlış adresteyim. O zaman yanlış adreste isem ben evimi bulamam. Sokaklarda kalırım. Yani evsiz yurtsuz olurum. Izdırap çekerim. Bir evet. Barınak bulamam. Gece kalabilir. Bir yer bulamam ben. Bu Kur'an-ı Kerim'in dikkat edin. Bir, böyle insanın fiillerine yönelik bir açılımı var. Onu biliyorum.
Evet.
Ondan sonra bu bedenimizin, beynimizin düşünsel faaliyetlere göre çalıştığını biliyorsun. Aklın dışa açılan yönü.
Evet.
İşte aklın dışa açılan yönü fizik, kimya, bütün bilimler içine giriyor. Logi, logos, kelam, akıl, loji, psikoloji. Evet. Yani ruh bilimi, sosyoloji, toplum bilimi, biyoloji, canlı bilimi. Ya bir de bu Kur'an-ı Kerim'in şu davranış olarak içki içmediği bir davranıştır bu.
Evet.
Bunun, bu davranışın veyahut da bir erdemli davranışta bulunmak, bir de Allah-u Teala'nın yasakladığı bir davranışta bulunmak. Bunun beyinle bir ilgisi var. Beynin dünyaya açılan yönüyle okumak. Bir yaptığımız ameller, acaba benim yaptığım, ettiğim Kur'an formatına uyuyor mu? Kur'an formatı ideal insan. O bir ayrı tefsir istiyor. Bugün tefsirlerin çoğu böyledir. Kur'an okuma, Kur'an okuma diye Kur'an okuması yapanların çoğu hep bu dış şekillerde kalmıştır.
Zahirde kalıyor.
Zahirde kalıyor. Çünkü tasavvufi, içten gelen Allah-u Teala'nın seziyor olarak lütfettiği o nimeti kullanamayan çok sayıda insan var.
Evet.
Şu, akıl bazında Kur'an-ı Kerim'i incelediğiniz zaman ben hep onu örnek veririm. Profesör Muhammed Hamidullah Macaristanlı bir müzikolog, Müslüman olmuş. Kur'an-ı Kerim'de böyle bir ritim buluyor. O ritim müziğe uyarlandığında çok güzel bir partisyon, nota, böyle müzik ortaya çıkıyor. Demiş ki bir yerde bu ritimi bulamadım Kur'an-ı Kerim'de demiş. Neresi diye sordum diyor. Amener Resulü var ya, Bakara suresinin sonunda. Oradaki la tuahizna'yı yanlış okumuş. La tuhizna diye okumuş. Burada bozuluyor. Dedim ki yanlış okuyorsunuz. Orası la tuhizna değil. Tuahizna.
Evet.
Macar müzikolog. Zaten Müslümandı. İmanım kuvvetlendi ve o ritim yerini buldu. Ben yanlış okumuşum dedi.
Evet.
Şu Kur'an-ı Kerim'in bu Muhammed Hamidullah'la müzikologun arasında geçen diyaloga uygun olarak böyle bir açılım var.
Evet.
Yani dış dünyaya bağlantılı. Bak kulak duyuyor. Ama beyinde bir kurallar var. Mantık kuralları var. Bu kurallar neyse yaşadığımız mantıkla alakalı bir kurgu. Mantık bir matematikselliktir. Matematiksellik bir müziktir. Müzik bir felsefedir. İşte bunlar hep bir bağlantılı. İşte Kur'an-ı Kerim'in bu yönü de ayrı bir okuma istiyor. Ondan sonra aklımızın metafiziğe açılan bir yönü var. Aklımızın metafiziğe açılan yönü bir ruha açılıyor, iki nefse açılıyor.
Evet.
Dışa açılan o hareketlerimiz ve beyindeki kurgular sabittir. Yani görüyorsunuz, biliyorsunuz, elle tutulur, gözle görülür. Ama aklın nefse açıldığı yer, ruha açıldığı yerde dışa açıldığı gibi sabiteler olmuyor.
Evet.
Başka bir kanunlar artık orada hükümran oluyor ve oraya giriyor. Biz şimdi insan mıyız? İnsanız. Yemek yiyecek miyiz? Yiyeceğiz. Evet. Karnımız aç. Yemek yemek günah mı? Değil.
Değil.
Hatta açlıktan intihar etmek de yasak dinimizde.
O da haram, evet.
Şimdi benim yemeği arzulamam bir şehvet ve nefis olayı değil mi?
Tabii.
Ha, acıkınca yemeğimi beynim sinyal olarak bana bildiriyor. Acıktın, yemek ediyor. Karnıma yemeği doldurduğun zaman da beyinde tatmin meydana geliyor.
Tokluk hissi.
Sekste de, yemek yemede de, para sahibi olmada da, şöhret sahibi olmada da beyinde tatmin merkezleri var. Bunu buldular biliyorsunuz.
Evet.
İşte Kur'an-ı Kerim'in nefse açılan bu yönü, nefsi anlatan işte mutmainne, raziye, merziye, emmare, levvame böyle anlatımlar var.
Evet.
Bunların nefis ve akıl üzerinden Kur'an-ı Kerim'e anlatılması üçüncü bir olay. Ondan sonra bizim efendime söyleyeyim, nefsin de ötesinde nefisle temas halinde olan, nefsin daha da arka yapısında ruhla olan bir teması var. Buna aklımızın nefisle beraber ruhla olan teması diyoruz. Orada da artık ben acıkıyorum diyorsun. Acıkınca yiyorum, tatmin oluyorum. Efendim söyleyeyim, böyle bir arzum var. Beynim de tatmin oluyor. Bunun hikmeti nedir?
Evet.
Ruhla alakalı bu.
Hikmet ruhla alakalı.
Ruhla. Evet. İşte o zaman akıl ruha yaklaştığı zaman, ben niye yemek yiyorum diye ruha yaklaştığı zaman, o akıl, ruh direkt Allah'la alakalı olduğu için ruh Allah'la bağlantılı olduğu için,
evet,
akıl ruh seviyesinde böyle kozmik düşüncelere ne, nasıl, niçin, işte felsefeciler de soruyor. Hmm. Ama tasavvufta da bizde de Kur'an'da da hikmet, size kitap verildi, hikmet verildi,
hikmet
diyor.
Hikmet de verildi.
Ateynâhül kitâbe vel hikmete. Hikmet. Bunu geliştiriyorsunuz. Kur'an-ı Kerim hikmet olarak ayrı bir manası var. Etti mi dört?
Evet.
Ondan sonra bakıyorsunuz, bunun nefse açılan, akla açılan yönüyle dördüncü. Bir de nefsin, ruhun kendisine açılan tarafında marifet diyoruz. Bir de o yönde bir açılım var.
Evet.
Bakıyorsunuz bu açılımıyla beraber beşinci bir açılış.
Yani Kur'an'ın yani, pek çok açılımı var. Evet.
Bu açılım, dikkat edin, böyle dışa doğru, yukarı doğru vurdukça akıl ve akıla bağlı bedensel hareketler ve beden el göz kulak olarak ortaya çıkıyor. Aslında bu bir gözden beynin dışa açılan yönü. İki, beynin nefse açılan yönü. Üç, nefsin ruha açılan yönü. Dört, ruhun da efendim söyleyeyim Allah'a açılan yönü, noktayı süveyda dediğimiz marifetler, onunla beş etti.
Evet.
Arkasından bakıyorsunuz altıncı mana, o marifet dediğimiz hikmetin doğmuş olduğu o yapı içerisinde bakıyorsunuz şey doğuyor, hakikat ortaya çıkıyor.
Orada da hakikat meydana geliyor.
Hak.
Evet.
Bitti. Bilgiden sonra ortaya çıkan hak. Senürihim ayatina fil afak. Dışarıda ayet göstereceğiz
dışarıda
size.
Dışarıda ayetlerimizi göstereceğiz.
Ve fi enfisihim. Evet. İçindeki ayetleri göstereceğiz. Ondan sonra hatta yetebeyyene lehum ennevül hak. Bitti. Kur'an-ı Kerim hak olarak işte. Öyle bir tefsiri daha var. Bunu işte tasavvuf büyükleri yapmış. Akıl bazında kalanlar bunu anlamıyorlar.
Evet.
Mesela Mevlana Hazretleri, hakikate ulaşmış bir insan bir batıl yaklaşamaz benim bu kitabıma diyor. Çünkü aklım benim yükseldi. Hak denen noktaya kadar ulaştı. Ve hak denen noktadan bir sonrası da artık Allah'tır. Allah ne verirse.
Evet.
Allah'ın verdiği kadarıyla konuşabilirsin. Allah'ın verdiği kadarıyla bilebilirsin. Ama o hak denen yere ulaşana kadar hep sa'yu gayret, sa'yu gayret, sa'yu gayret. Hatta marifet dahi Allah'ın vergisi ama yine kulun katkısı var. Hak da yine kulun çabasıyla o noktaya, hakikate ulaşıyor. Hakikat avcılarıyız. Hakikat Allah-u Teala Hazretlerini artık elle tutuyor, gözle görüyor gibi oluyoruz. Hazreti Ali radıyallahu anh, Allah bana efendime söyleyeyim gözükse imanında bir artma olmaz. Yani onu görmeden dahi ben o kadar inanıyorum ki.
Görüyormuş gibi inanıyorum.
Görüyormuş. Yani. En ta'budallaha ke enneke evet. Terahu. Bu noktadayım diyor. İşte bu şekilde Kur'an-ı Kerim'in 7 ayrı açılımı var. Bu tasavvuf erbabı bu açılımların farkında.
Evet.
Bazı hermenötikle uğraşanlar da bunun farkında ama ontolojik yönden sapla samanı karıştırıyorlar. Mesela Kur'an-ı Kerim'de diyor ki hurma nimeti cennette fihima aynanene takihima fakiyetunu ve nahlun ve rumman nardan bahsediyor. Evet. Şeyden bir yemek yiyecek nar. Ondan sonra elmadan bahsediyor. Başka orada hurmadan bahsediyor. Elma, hurma ve nar.
Evet.
O da ilginç bir şey. Orada bahsederken ayet-i kerimede bunları yorumlarken hemen manayı hermenötistler buharlaştırıyorlar. Şu nar diyor, efendime söyleyeyim, mana açılımı olarak. Bu diyor çokluğa işarettir diyor. İçinde çok tane var diyor. Şudur budur vesaire söylüyor. İşte çünkü ondan önce içinde bir tane çekirdek olan, efendime söyleyeyim, hurmadan bahsediliyor diyor. Birisi tatlı, öbürü ekşi diyor. Bu şunu ifade eder diyor. Bu aslında insanın kaygılarının, duygularının kontrol altına alınması ve ruhsal haz yaşaması. Bakıyorsunuz orada Allah bildiğimiz narı anlatıyor.
Evet.
Şekil anlatıyor. Şekil üzerinden hakikat anlasına ulaşmak üzere birdenbire nar kayboluyor. O arada cennet de bir ara kayboluyor. Orada cennet nimetleri var, onlar da kayboluyor. Cennet İbn-i Sina'nın dediği gibi ruhani bir cennet oluyor. İşte İbn-i Sina da seyir yüksülü çıkartmadığı için tasavvuf erbabındaki bu aydınlanmış akla ulaşamadığı için burada ahiret hayatı ruhanidir, maddi olmayacaktır. Cisimsel haşır yok diyor değil mi?
Evet.
Bak konuştuklarım gitti nerelere kadar dağındı. Ve Kur'an-ı Kerim'de öyle sık sık ayet var. Sana soruyorlar. Yani benim bu elim, bu vücudum aynen bu dünyadaki gibi yaratılacak mı? Evet yaratılacak.
Yaratılacak.
İşte Hazreti İbrahim'in dört kuş hikayesi diyor. İşte Hazreti Üzeyr'in diyor eşek ve onun 100 sene ölü kalıp toz haline gelip tekrar dirilmesi olayı diyor. Bunun gibi dirileceksiniz diyor. Ayetler bu kadar
net yani.
Net iken
evet.
Hala haşir ruhani olacaktır. Ahiret dünyası maddi bizim bildiğimiz cisimsel. Üç boyutlu bir deterministik determinizm yok orada. Ama cisimsel olacak.
Cisim olacak yani.
Cehennemde yanacaksınız. Efendim deriniz kavrulacak. Derileriniz yok olacak. Beddelna cülüdehum gayra cülüdün. Bir deri gidecek. O deriden sonra yeni bir deri getirilecek. İşte bütün bu yedi tane mana aslında bir bütünü ifade ediyor. O bütün içerisinde dikkat edin yaşadığınız o maddi olarak hani dışarıdaki bir şey yaşıyoruz, elma yiyoruz, beynimizin hareketi var. Onun arzularımız, arzu etmemizde bir ifadesi var. Ruhumuzun istemesi var. İşte ruhun oradan marifet bilgisinin, hikmetlerin çıkması var. Onun sonunda hakkın çıkması var. Bütün bunlar bir bütüncül. Bunların hiçbirine birbirini ayıramayız. Esad Erbil Hazretleri'ne sordular. Dediler ki insanın batını nedir?
Evet.
İnsanın zahiri nedir? Ve hatta ruhumuz hakikati nedir? Şu gördüğümüz beden ruhumuzun açığa çıkmış bir formudur. Batına doğru yöneldiği zaman bedenimiz ruh olur diye açıklıyor. Ve ayrılmaz. Siz sırt buharlaşmış diye bu kelimeyi kullanır. Üç boyutlu maddesel bir cenneti reddettiğiniz zaman bu bütünlük bozuluyor.
Evet.
İşte Somuncu Baba Hazretleri Bursa'da Ulu Cami'nin açılışında Fatiha'ya yedi mana veriyor.
Yedi
tane yok. Vermiş olduğu evet. Mana bu. İşte devrin Diyanet İşleri Başkanı orada dinliyor. Birinci manayı, ikinci, üçüncü manayı anladım. Yani nefis, nefsin ruhla olan yönüne kadar anlamış. Dördüncüsünde ruhla alakalı marifet. Orayı anlamakta çok zorlanmış. Anlamış.
Evet.
Ve ona göre Fatiha tefsiri 400 sayfa yazmış. İlahi Fakültelerin kütüphanesinde var. O olaydan sonra yazdım diyor.
Evet.
Kitabın başına kendi anlatıyor. İlahi Fakültesinde. O da bir tasavvuf tezi olarak çalışılmadı. Fatiha tefsiri Molla Fenari'nin.
Molla Fenari. Evet.
Sırf o bir doktora tezi olarak çalışılması lazım. Çalışılmadı mesela. Hı-hı. Şu anda aklıma geliyor. Bak nerelerden evet. Ne? Beşinci manayı anlamadım diyor. Yani belki pek az kişi anladı. Ben zorlandım diyor. Altıda benim pilim bitti. Yani ifadeler biraz argo kullanmış oldum. Yedinci mana ne konuş ben de bilmiyorum diyor. Beşe kadar zorlana anlamış.
Evet.
O hutbeyi okuyan Sumuncu Baba bu yedi merhaleyi yaşıyor. Biz Fatiha'yı verdik. Ve seb'an minel mesani minel Kur'an-ı Azim. Kur'an-ı Kerim'de seb'i mesaniyi verdik diyor.
Yedi aşama. Evet.
Zahiriyle batınıyla. İşte zahirini elde etmiş, batınını elde edemediği için ahirette yok olacağız. Biz ruhani haşır kabul ediyoruz. Maddi haşır yoktur diyor İbn Sina ve İslam felsefecileri. Bu fikirde ısrar ediyorlar ve yanlışlar. Çünkü Muhyiddin Arabi Hazretleri gibi, efendime söyleyeyim Somuncu Baba gibi bu merhalelerin tamamını geçmiş, ruhla madde arasındaki bütünlüğü sağlamış ve birisi ile diğer arasında hiç fark yok. Bir bütüncül ayıramazsınız.
Evet.
Ayırdığınız an sapla samanı birbirine kavuşturursunuz. Pozisyona düşersiniz. Koskoca İbn-i Sina bu konuda hataya düşmüştür. Çünkü kendisi kalpten gelen ilahi ışığa mazhar değildi. Seyri sülük çıkarttığı çıkartmadığı tartışmalıdır. Ebul Hasan Haragani Hazretlerinden
evet. Evet.
İki sene seyri sülük çıkartmış. Ne kadar çıkardı bilmiyoruz. Ama felsefeci, akılcı, bir akılcının varabileceği yer ve tıkandığı yeri anlatıyor. Biz de o kanaatteyiz. Ve Molla Finari de Fatiha Suresi tefsirin başına yazdı. Aklının tıkandığı yere kadar gelmiş. 5, 6, 7'yi anlamadım diyor. Kendisi evet. Söylüyor. İşte rasyonalist olan, yani aklı Allah'tan ışık almayan bir aklın çalışmasıyla Allah'tan ışık almayan aklın çalışması arasında bu fark var. Seneca yanıldı diyor. Descartes, René Descartes. O İsveç kraliçesine. Niye yanıldı? Çünkü ilahi ışık aklını aydınlatmamıştı. Aydınlatsaydı yanılmazdı.
Evet.
o ışığı alamadığı için yanıldı diyor. İşte o ilahi ışıktan. René Descartes bile haberdar. Bizim ilahiyatçı düşünürlerimiz René Descartes'in farkında olduğu o ilahi ışık ve aklın onun aydınlanmasının ve Kur'an'da da ayet var bununla ilgili. Onların kalbine, aklına nur koruruz. Onunla yürür. O ışık yorsa yürüyemez. Yemiş gibi yiyor. Yoksa la yemiş gibi yiyor. Yürüyemez, yerinde kalır. Ve izâ azlem aleyhim kâmû, karanlıkta kalır. Işık gelmezse hareket edemez. Işık gelirse hareket eder diye ayet yok mu Kur'an-ı Kerim'de? Bakın nereden nerelere geçtik
gittik. Evet, Allah razı olsun hocam. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
İrfan Meclisi. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.